Şimdi ilk tasın boşaltılmasına bakalım. Vahiy 16. bölüm 2. ayette 1. melek gidip tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapanların üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu diyor. Birinci yargı tası oldukça ilginçtir. Tanrı adeta Mesih karşıtını izleyenlere karşı savaşmaktadır. Kutsal yazı hem beden yaşamının hem de beden ölümünün kanda olduğunu belirtir. Bu Tanrı'nın insanın fiziksel olarak çürümüş olduğunu gösteren yargısıdır. Öfkesinin ilk tası Mısır'daki belaların altıncısı ile benzeşmektedir. Oluşan yaralar Mısır'dan çıkış 9. bölüm 8 ila 12. ayetler arasındaki yaralarla aynı tiptedir. Musa peygamberin İsrail'in üzerine benzer bir yargının geleceğini ön bildiriyle bildirmiş olması da ilginçtir. Bu henüz yerine gelmedi. Bu ön bildiriyi yasanın tekrarı 28. bölüm 15. ayette okuyoruz. Şöyle yazar. Ama Tanrınız Rabbin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız şu naletler üzerinize gelecek ve size ulaşacaktır. Şimdi yasanın tekrarı 28. bölüm 27. ayetten itibaren 27-28. ayetlerde bu liste verilerek şöyle yazar. Rab sizi iyileşemeyeceğiniz Mısır çobanıyla, uğurlarla, kaşıntıyla, uyuzla vuracak. Rab dizlerinizi, bacaklarınızı tepeden tırnağa iyileşmeyen ağrılı çıbanlarla vuracak der. Bunlar Musa peygamberin peygamberlikleridir. Vahiy bölümünde okuduğumuz bu ayette iğrenç ve ızdırap verici yaralar canavarın işaretini taşıyanlar içindir. Peki ya canavarın işaretini taşımayanlar? Onlar alışveriş dahi yapamazlar. Değerli yorumcu Sayın Dr. Vernon McGee şöyle kişisel bir yorumda bulunuyor. Kansere ilk yakalanışımda Tanrı tarafından yargılandığımı düşünmüştüm. Bugün de aynı duyguları taşıyorum. Tanrı'nın beni iyileştirmiş olması, bağışlamış olduğunu gösterir. O zamandan beri de bana en önemli işimi verdi. Bundan ötürü de memnunum. Ancak büyük sıkıntı döneminde Tanrı'nın belki de kanserden daha ağırlı olan bu yaralarla ortaya çıkan yargısı insanların kendisine yönelmesini sağlamamaktadır. Ve bundan sonra ikinci tas da boşaltılacaktır. Vahiy 16. bölüm 3. ayette ikinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü der. İkinci borazanla denizin yalnızca 1/3'ü kana dönmüştü. Burada ise çok daha ciddi bir durumla karşılaşırız. Tüm deniz kana dönüşmektedir ve bu ölü birinin kanına benzer. Kan yaşamın belirtisidir. Leviler 17. bölüm 11. ayet şöyle der. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır der. Deniz bir yaşam deposudur. Tuzlu suyuyla yeryüzünün pisliğini temizler ve birçok canlıyı da barındırır. Ancak buradaki belada kan ölüm belirtisi olmakta, deniz de yaşam taşıyan yer olma özelliğini yitirip mezara dönüşmektedir. Bugün acaba ne kadar çok Tanrı'ya bağımlı olduğumuzun farkında mıyız? Su, elektrik ve gaz kuruluşları faturalarını yolluyorlar. Ancak onlar suyu, elektriği ve gazı nereden sağlar? Elbette onların kurdukları sistemler önemli. Ama suyu, elektriği, gazı veren Tanrı'dır. Mesih İsa'yı reddeden dünyaya karşı Tanrı çok lütufkar davranmaktadır. Ancak en sonunda tüm dünya yargılanacaktır. Tanrı'nın öfke gününde melekler taslarını boşaltmaktadır. Vahiy 16. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında üçüncü melek tasını ırmaklara, su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim. Var olan, var olmuş, var olmuş olan kutsal Tanrı. Bu yargılarında adilsin. Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için içecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler. Sunaktan gelen bir sesin, evet, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, yargıların doğru ve adildir dediğini işittim der. Üçüncü borazana benzeyen bir bela, bu belada oldukça ağırdır. Orada suların 1/3 etkilenirken burada tümü etkilenmektedir. Bu insan yaşamının benzeri görülmemiş şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Sulardan sorumlu melek diyor, Tanrı'nın yeryüzündeki sular üzerinde yetki verdiği bir görevlidir. Burada meleklerin yaratılışa ilişkin başka bir görevi daha açıklanmış olur. Evrenin değişik fiziksel olaylarından da sorumludurlar. Rüzgarı kontrol eden 4 meleği gördük. Şimdi ise her şeyi bilen bu melek Tanrı'nın yargısının adil ve kutsal olduğunu bildirmektedir. Tanrı'nın her yaptığı adil ve kutsaldır. Eğer onunla aynı fikirde değilseniz kötü, çünkü yanılan siz olursunuz. Tanrı değil. Kutsal yaşamların ve peygamberlerin kanını akıttılar der ayette. Bu nedenle onlara içsinler diye kan verdin. Burada öc almayı içeren şiirsel bir adalet söz konusudur. Kılıç çeken kılıçla ölür ve kan dökme de kan dökmeye yol açar. Yargılanan kişiler Tanrı'nın halkını şehit etmişlerdi. Şimdi de Tanrı onları akıttıkları o kanı içmeye zorlar. Tapınaktan gelen sesi duydum ifadesi sunağın altında adaletin yerine gelmesi için dua eden kutsalları kasteder. Vahiy 6. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi diyor. Burada duaları yanıtlanmıştır. Tanrı uzun süreden beri bunu hazırlamaktaydı ve şimdi onların dualarını yanıtlama zamanı gelmiştir. Vahiy 16. bölüm 8 ve 9. ayete geldiğimizde 4. tasında boşaltıldığını göreceğiz. Şöyle yazar. 4. melek tasını güneşe boşalttı. Bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine onun adına küfrettiler diyor. Rabbimiz büyük sıkıntı döneminde güneşte görülecek belirtileri de anlatmıştır. Luka 21. bölüm 25. ayette güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler demişti. Eski antlaşmada da büyük sıkıntı döneminde güneşin yakıcı sıcaklığıyla yargılamasına ilişkin bölümler vardır. Örneğin yasanın tekrarı 32. bölüm 24. ayette kavurucu kıtlık, tüketici hastalık, öldürücü salgın vuracak onları. Gönderdiğim canavarlar dişleriyle onlara saldıracak. Toprakta sürünen zehirli yılanlar onları ısıracak der. Yaşaya peygamber de Yaşaya 24. bölüm 6. ayette bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi. Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar. Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak der. Ve Yaşaya 42. bölüm 25. ayette bu yüzden kızgın öfkesini, savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı. Ama ateş çemberi içinde olduklarını fark etmediler. Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateş eder. Malaki'nin peygamberliği de şöyleydi. Malaki 4. bölüm 1. ayet. Her şeye egemen Rab diyor ki, işte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök ne dal bırakacak. Tüm bunların olması için Rabbin atmosferin bir iki tabakasını kaldırması yeterlidir. Ya da dünyayı güneşe biraz yaklaştırması yetecektir. Dünyanın yok olması hakkında yazarken Yeşaya'nın aklındaki de bu korkunç dönemdi. Rabbimiz Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle dedi. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Bununla birlikte ona ait olanlar da korunacaktır. 121. mezmur 6. ayette gündüz güneş, gece ay sana zarar vermez diyor mezmur yazarı. Kutsal kitabın hiçbir yerinde büyük sıkıntı döneminde kutsalların arıtıldığı yazmaz. Tersine yeryüzünün yargılanması söz konusudur. Vahiy 16. bölüm 10. ayette 5. melek tasını canavarın tahtına boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. İnsanlar ızdıraptan dillerini ısırdılar. Izdırap ve yaralardan ötürü göğün tanrısına küfrettiler. Yaptıklarından tövbe etmediler der. Canavarın tahtı ifadesi 13. bölümdeki ilk canavarın bir insan olduğunu açıkça ortaya çıkartır. O aynı zamanda bir krallığı da temsil etmektedir çünkü egemenlik olan yerde egemen bir kral bulunur. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü ifadesindeki karanlık garip bir siyahlık şeklindedir. Bu bizim de bildiğimiz korkutucu bir durum. Güneşin gücü arttıkça daha aydınlık olacağına kararacaktır. Isı artacak ama aydınlık azalacaktır. Mısır'ın 9. beladaki karanlığı ile buradaki karanlık arasında bir benzerlik dikkat çekicidir. Eski antlaşma peygamberleri yaklaşan karanlıkla ilgili pek çok şey söylediler. Yaşaya 60. bölüm 2. ayette dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak, yüceliği üzerinde görünecek der. Yoel 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde de Siyon'da boru çalın, kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin çünkü Rabbin günü çok yaklaştı geliyor. Zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi hiçbir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecekler. Ek olarak Nahum ve Sefenya peygamber de bundan söz eder. Burada elçi Yuhanna'nın söylediği de budur. Büyük sıkıntı dönemi bu peygamberliklerin Tanrı'nın programına uygun olduğunu da ortaya koymaktadır. Rabbimizin kendisi de şu sözleriyle bunu doğrular. Markos 13. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ama o günlerde o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacaklar. İnsanlar acıdan dillerini ısıracaklar. Tasların boşaltılması ile ortaya çıkan yargıların yarattığı acıyı düşünün. Ancak yine de insanlar yollarından dönmezler. Bu noktada kendiliğinden beliren iki gerçeği görürüz. Bir, Tanrı öfke taslarını boşaltmakta haklıdır. Yargıcın Mesih olduğunu anımsayalım. Cezalandırma onun denetimi altında yapılmaktadır. İkincisi de insanlar bu acılara karşın tövbeye yönelmezler. Elçi Paulus da bunu ön bildirisiyle şöyle belirtmektedir. Romalılar 2. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Burada da işte Tanrı'nın adil yargısı görülür. İnsan yüreğini katılaştırmayı ve tövbeyi reddetmeyi sürdürmektedir. 6. tasın boşaltılması da Vahiy 16. bölüm 12. ayette anlatılarak şöyle denir. 6. melek tasını büyük Fırat ırmağına boşalttı. Gün doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Fırat Nehri kutsal kitapta Akdeniz'in büyük deniz olarak anılması gibi büyük nehir olarak anılır. Fırat Nehri'nin Tanrı sözündeki önemi küçümsenmemelidir. İlk söz edildiği yer Yaratılış 2. bölümdür ve tüm kutsal kitapta 25 defa kullanılır. Buradaki ayette 6. bela ile bağlantılıdır. İnsanın yeryüzündeki başlangıcında önemli olduğu gibi sonunda büyük sıkıntıda da önemli olacaktır. O insan uygarlığının beşiğiydi, şimdi ise mezar olacaktır. Nehir batı ile doğu arasındaki sınırı oluşturur. Yaklaşık 1200 kilometre uzunluğunda ve yarısından fazlası da ulaşıma elverişsiz bir nehirdir. Orduların geçemeyeceği kadar geniş ve derindir. İbrahim'in İbrani diye bilinmesini Fırat'ın diğer yakasından gelmesine bağlayanlar var. Fırat Nehri Tanrı'nın İbrahim'e vaat ettiği ülkenin doğu sınırını çizmekteydi. Yaratılış 15. bölüm 18 ila 21. ayetler arasında o gün Rab Avram'la anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Mısır ırmağından büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları Ken, Keniz, Katman, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevuz topraklarını senin soyuna vereceğim. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun da doğu sınırını bu nehir oluşturmaktaydı. Fırat Nehri mucizevi bir şekilde kuruyacak ve doğu ile batı arasındaki sınırı silecektir. Böylece gün doğusundan gelen krallar Armagedon Savaşı'na katılacaktır. Geçmişte Timurlenk ile Cengiz Han doğudan büyük ordularla geldi. Bunlar gelecekte olacak olan olayların hazırlıkları niteliğindeydi. Fırat ırmağı kurduktan sonra doğunun daha önce batıya hiç geçmemiş olan büyük orduları Filistin'e doğru ilerleyecektir. Dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan ve İncil'i yalnızca yüzeysel olarak bilen doğu halkları Mesih karşıtını seçeceklerdir. Ortaya çıkan resim de korkunç olacaktır. Filistin'e gelen milyonlarca insanı göz önüne alırsak akacak kanın atların gemilerine dek yükseleceğine kuşkuyla bakmak mümkün olmayacaktır. Dünyanın farklı bölgelerindeki kralların Armagedon'a gelişi bir ara dönemi anlatmaktadır. Şimdi 6. ve 7. tasların arasındaki dönemdeyiz. Söylemiş olduğum gibi 7'den oluşan her dizi olayda 6 ve 7 arasında bir dönem söz konusu olmaktadır. Bu aralarda ayrıntılar verilir. Vahiy 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle yazar. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer 3 kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar der. Burada Armagedon savaşı söz konusu olmaktadır. Bu bir çatışma değil, tam anlamıyla bir savaştır. Bu savaş büyük sıkıntı döneminin ortalarında kuzeyden bir ülkenin, muhtemelen Rusya'nın ilerlemesiyle başlayacaktır. Tanrı Filistin'i, Yehoşafat Vadisi'ni, Edom dağlarını içine alacak ve yaklaşık 3,5 yıl sürecek olan bir savaşa işaret eder. Gökten Rab İsa Mesih'in krallığını kurmak üzere gelişiyle bu savaş sona erecektir. Doğruluğun güneşi kanatlarında iyileştirme gücü ile doğacaktır. Burada cehennemin üçlü birliği ile karşılaşmaktayız. Şeytan, Mesih karşıtı ve sahte peygamberler. Bunlar birlik halinde hareket ederek Tanrı'nın yeryüzündeki amaçlarını bozmak için dünya uluslarını kışkırtacaklardır. Tanrı İbrahim'e ve sonra gelenlere belirli vaatler verdi. Yuhanna 3. bölüm 16. ayetin bugün imanlar için geçerli olması gibi Tanrı'nın İbrani ulusundan bazı kişilerle yaptığı antlaşmalarda geçerlidir. Eski antlaşmada yüzlerce vaat bulunmaktadır. Bu tür yorumlar yapanlar bu vaatleri daha ruhsal gibi göstermektedirler. Bu yöntemi Kuzey Afrika'dan gelen ilk imanlı önderlerden Origen başlatmıştı. Ancak kutsal kitapta geçen ifadeleri gerçek anlamıyla anlamamız önemlidir. Şeytanın amacı Tanrı'nın antlaşmasını bozmaktır ve bu nedenle de tüm dünyayı ayaklandırmaktadır. Bu büyük sıkıntı döneminde de bu şekilde olacaktır. Önümüzdeki şaşırtıcı sahnede kurbağalara benzer diyor ayette. Soru şudur: gerçekten kurbağalar mı kastedilir? Mısır üzerine gelen o belalarda gerçek kurbağalar söz konusuydu. Dolayısıyla da burada da gerçek kurbağalar söz konusu olabilir, ancak ben onları simge olarak düşünüyorum. Bazılarınız belki şöyle diyecek: hani açıkça simge olmayan şeyleri simge olarak kabul etmiyordunuz. Şimdi ne oldu? Doğru, ancak Yuhanna'nın söylediğine dikkat edelim. Kurbağaya benzer der. Tam olarak kurbağadır demiyor. Bence Yuhanna gördüklerini doğru olarak iletmekte son derece dikkatliydi. Vahiy 16. bölüm 15. ayette işte hırsız gibi geliyorum. Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu der. Hırsız gibi geliyorum ifadesinde Mesih'in inanlar topluluğuna hiçbir zaman hırsız gibi gelmeyeceğine dikkatinizi çekmek isterim. 1. Selanikliler 5. bölüm 4. ayette şöyle okuruz: ama siz kardeşlerim, karanlıkta değilsiniz ki o gün sizi hırsız gibi bastırsın. Hırsız sizin reddettiğiniz, içeri almadığınız birisidir. Evden çıkarken kapınıza şöyle bir not bırakmazsınız: sayın hırsız, kapıyı sizin için açık bıraktım. Değerli eşyalarım yatak odasındaki dolabın üst gözünde. Oturma odasında da şunlar şunlar var, keyfinize bakın. Hayır. Böyle bir şeyi asla yapmazsınız. Tam tersine, bir hırsızı hiçbir zaman içeri almazsınız. Kapıyı sıkı sıkı kilitlersiniz. Mesih İsa kendisini bekleyen topluluğuna hırsız gibi gelmeyecektir. Titus 2. bölüm 13. ayette bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Rab İsa Mesih ayette de belirttiği gibi büyük sıkıntı döneminin sonunda dünyaya bir hırsız gibi gelecektir. Vahiy kitabının başında da gördüğümüz gibi ondan ötürü tüm dünya yas tutacaktır. Onun gelmesini istemezler, hatta yeryüzüne tekrar gelmesini asla istemezler. Ayette diyor ki giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu. Bunlar hangi giysilerdir? Tapınağın yöneticisinin gece dolaşıp bekçilerin uyanık olup olmadıklarını kontrol ettiğini yorumcular söyler. Onlardan biri uyurken yakalanırsa ya dövülür ya da giysileri yakılırdı. O zaman herhalde şöyle denilebilir: giysini kaybetme. Mesih'in doğruluk giysisi üzerinde olsun. Vahiy 16. bölüm 16. ayette 3 kötü ruh kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar diyor. Burası kutsal kitapta Armagedon sözcüğünün geçtiği tek yerdir. Diğer yerlerde Armagedon'a gönderme yapılır. Megiddo dağı anlamına gelir. İbranice'de dağ anlamına gelen Har ile Estrelon'da bir dağı kasteden Megiddo sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Burası o yörelerde en verimli olan vadilerden birisidir. Belki de dünyanın en verimli vadisidir. Orada geçmişte birçok savaş yapıldı. Burada Tanrı'nın güçleriyle şeytan, Mesih karşıtı ve sahte peygamber dünyayı kışkırtmak için hareket ederek buluşacaktır. Tanrı sözünde yazan olaylar yerine gelecektir. Şimdi 7. tasın boşaltılmasına bakalım. Vahiy 16. bölüm 17 ve 18. ayetlerde 7. melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses: tamam dedi. O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan olduğu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı der. Yedinci melek tasını havaya boşaltıyor. Bu Mesih'in gelişinden önceki bir dizi yedilerin sonuncusudur ve bu yedinci tas da sonudur. Yani başka bir deyişle büyük sıkıntı döneminin sonuna gelmiş oluyoruz. Bu noktada bu insanları kurtarıp yeryüzünde adil bir egemenlik kurarak barış getirebilecek kişi Rab İsa Mesih'tir. Gözlerimizi Mesih'ten ayırmayalım. Şimdi o yargıçtır. Gökteki sözüyle belli bir yer değil, uzay boşluğu kastedilir. Rab İsa Mesih uzayı da kontrol etmektedir ve oradan gelmeye hazırlanmaktadır. Tapınak sözü burada defalarca kullanılmaktadır. Öfke taslarıyla, borazanlarla ve mühürlerle ilgili olarak, yani her yargılamada bu kullanılır. Ancak öfke taslarıyla ilgili olarak diğer tüm yargılarla ilgili olanların toplamından fazla olmak üzere 6 kez geçer ve sonuncusudur. Yeni Yeruşalim'de tapınak olmadığından bunun imanlar topluluğuyla ilgisi de yoktur. Hoşumuza gitse de gitmese de İsrail büyük sıkıntı döneminden geçecektir. Geriye kalan 144 bin kişinin ölüme dek sadık kalacağını da biliyoruz. Bunun ötesinde kaç kişi daha olur bilmiyorum. Diğer uluslardan mühürlenmiş çok sayıda kişinin de büyük sıkıntı döneminden geçeceğini biliyoruz. Tanrı büyük sıkıntı döneminde de insanları kurtaracaktır, ancak imanlar topluluğu yeryüzünde olmayacaktır. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses ifadesi kullanılır. Bu sesin kime ait olduğu belirtilmiyorsa da bence bu ses Tanrı oğlunun sesidir. Her şey yerine geldi der. Onun bu sözünü ikinci kez duyuyoruz. İsa Mesih çarmıhtayken her şey yerine geldi, yani tamamlandı, tetelestay demişti. Tarihin o anında insan için kurtuluş sağlandı. Tanrı'nın kurtarışını reddedenlerin onun yargısından kurtulmak için yapabilecekleri hiçbir şey yoktur, çünkü bu tamamlanmıştır. İbranilerin yazarı buna ilişkin İbraniler 2. bölüm 3. ayette şöyle yazar. Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş Rabbi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Mesih İsa yargıçtır ve büyük sıkıntının yargısı belirlenmiştir. Tamamlandı diyen odur ve artık büyük beyaz tahtın önünde yargılama başlayacaktır. Şimşekler, uğultular ve gök gürlemeleri yargının yaklaştığını belirten ve büyük sıkıntının başlangıcında görülen işaretlerdir. Vahiy 4. bölüm 5. ayette tahttan şimşekler çakıyor, uğultular, gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın 7 ruhudur der. İnsan yeryüzünde olduğu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diyor. Tanrı sözünün açıkça belirttiğine göre büyük sıkıntı döneminin sonunda tüm dünyayı sarsacak bir deprem olacaktır.